Kıymetli izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Stüdyomuzda her zaman olduğu gibi kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan bulunuyor. Efendim hoş geldiniz, sefalar
Hoş
getirdiniz.
bulduk, sefa bulduk. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü Süleyman'cığım.
Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü Lütfü abicim. Nasılsınız, iyisiniz
Hamdü
inşallah?
sena ederiz.
Bugün sizi iyi gördüm, yeşilleri tercih etmişsiniz. Özel bir sebebi var mı?
Ya öyle bir biz ne bulsak onu giyiyoruz. Sizin gibi hediye gelmiyor bize çok fazla.
Böyle şey yapar mısınız? Uyuma çok dikkat eder
Ha
misiniz?
bu arada bu ceket hediye onu. Yani böyle bir ceketi hediye eden arkadaşımız
Evet doğru.
şey
Şimdi
yapmasın,
görür belki sizi.
alınmasın diye çok sağ olsun o böyle bir ikram etti.
Siz genelde koyu
Yani biz de bu hediyelerle piyasa yapıyormuşuz gibi de
Evet.
oluyor Allah muhafaza buyursun. Öyle bir
İşi,
derdimiz yok yani.
evet işin latifesi.
Evet.
Evet her şey Cenab-ı Hak'tan hediye.
Evet. Yani şöyle bizim çok fazla hani böyle bir uydurmak, işte güzel giyinmek, işte o zevki selim sahip olmak gibi ne bir hani gayemiz var. Böyle bir gaye olmalı mı? Olabilir. Büyüklerden gördük. Öyle güzel hakikaten zevki selim sahibi bir tarzı tercih ediyorlar ama bu biraz da hani kişilik de meselesi. Çok böyle
Belki sizin kuşak daha düz olabilir
yani
Lütfü abi.
evet biraz daha sanki böyle biz işte aynı renkleri tutturunca işte bak mesela yeşil yeşil ha tamam filan
Ha,
diyoruz.
hadi.
Halbuki içindeki biraz patlamış olabilir yani değil
Yok yok gayet uygun abi. Sizi böyle
mi?
hani çok renkli görmeyiz genellikle. Hani daha böyle işte koyu renkler
Biz de
tercih
sizi böyle
edersiniz.
çok siyah beyaz görmezdik ama
Evet.
bugün ilginç olmuş
Evet
yani.
ben de
Rol çalmışız birbirimizden.
doğru. Bugün ben siyahlara büründüm. Şems Hazretleri hep siyah giyermiş. Öyle bir hatırlıyorum. Yani baştan aşağı hep çok siyahı tercih edermiş. Benim böyle bir özel bir anlamı yok. Hani bugün ne Erkam TV protesto niyetiyle ya da ne bileyim öyle bir art niyetle gelmedim yani. Olur ya bazen siyahlar giyilir,
Tabii
bir
tabii.
şey yapılır.
Genelde bu şey oldu ama bir ilginç bu. Belki Hollywood'un bize en büyük bu yeni nesiller özellikle katkılarından bir tanesi.
Doğru.
İşte cenazeye ya da işte bir takım yas tutulacak vesilelere insanlar siyah giymeyi adet haline getirdiler. Gençler özellikle çok alıyorlar o mesajı yani siyah
Doğru.
giyiyorlar.
Doğru.
Andaki ha bir şey var.
Doğru. Bir de gözlük, siyah gözlük. Evet.
Kaynakçı gözlüğü gibi.
Doğru.
Evet.
Doğru. Şimdi Lütfü abicim geçtiğimiz hafta kanun yetmez ahlak şart dedik. Fakat bize gelen mesajlar biraz da tersini de söylüyor. Şu manada söyledikleriniz doğru ama cari olan bugünkü beklentiler özellikle aileler bazında aslında iç açıcı değil deniyor. Mesela Niğde'den Fatih Demirdilek hocamız mesaj yazmış. Demiş ki kardeşiz programı için bir teklifim var. Madem güzel böyle konuşuyorsunuz ama ben İmam Hatip'te öğretmenim diyor. İmam Hatip'te dahi öğrenci velilerinin aslında öncelikli beklentisi ne böyle dini anlamda bir şuur fazlaca ya da ne mukaddesatın çok derdindeler. Akademik başarıyı ya da kariyer hedefini çok daha önde tuttukları bir iklim. Çocuklar da diyor böyle bir beklentiyle okula geldikleri için aslında onlar için de ahlakın ya da işte mukaddesatın hayattaki hani böyle sanki ikinci, üçüncü dereceden önemli maddeler gibi. Hani kariyerin yanında bunlar da olsun gibi. Hani yanında ya da peşi sıra gelirse iyi olur ama önce hepimiz için tırnak içinde başarı. O başarıyı da bugün nasıl algılıyoruz? Daha belki genel konuşacak olursam. Yani bir yere ermek, bir güzel makama gelmek, güzel bir yeri kazanmak, iyi bir iş sahibi olmak, çok zengin olmak ya da çok meşhur olmak. Neyse yani başarı kriterimiz de biraz böyle esasında. Hani atanamayan birisi kendini başarılı zannetmiyor bugün. İyi para kazanmayan birisi öyle başarılı olduğunu düşünmüyor. Hatta kendisini belki çok üzgün de hissediyor olabilir. Ya da mesela kariyer. Çocuklarımız Anadolu fen liselerine ya da proje okullarına gitmediği zaman sanki çocuğun hani bahtı kararmış gibi, hani bundan daha ne olabilir ki gibi bir hissiyata da kapıldığımız oluyor. Yani soru şu şimdi, evet ahlak dediniz, maneviyat dediniz ama bununla ilgili bir alan da çok blur gibi yani net de değil gibi. Yani sanki bu eğitimin de verileceği bir yerde kalmadı gibi Lütfü abi. Yani okullar sonuçta kariyer hedefli. Okulun dışında bir şey kalmıyor çocuğa. Hafta sonu da okul istiyor çünkü, cumartesini istiyor, pazarı istiyor. Üniversite yıllarında da daha fazla kariyer için kendi CV'sini doldurması için bir şeyler istiyor falan. Ne zaman ahlakı öğrenecek? Ne zaman işte mukaddesatla ilgili derde düşecek? Sanki hani böyle Hani laikliğin kaba tanımı din ve dünyayı ayıralım şeklindeydi ve Türkiye için çok travmatik bir tecrübe oldu laiklik tecrübesi. Ama şimdi biz bunu aslında biraz gönüllü taşeronları da gibiyiz. Yani evet ya hakikaten din bir tarafta dursun. Dünya aslında daha da lazım. Din de ihtiyaç kadar alalım gibi bir hissiyatta yaygın. Yani manzarayı böyle çizdim. Ama üstüne siz ne söylersiniz bakalım.
Şimdi tabii bu bir kardeşimizin kariyer macerası ile ilgili öyle bir tavsiyede bulmuştum da anlattı işte şöyle sıkıntım var, böyle sıkıntım var. Ben de bu böyledir dedim. Sonra akşam WhatsApp paylaşımında yazmış. Dedi ki bu böyledir. Şimdi bizim dedi ki diye bir
Meşhur.
hesabımız var ya.
Doğru.
Dedi ki bu böyledir. Ya şimdi bu böyledir deyince bir şey çözmüş olmuyorsunuz aslında. Bir vakayı tespit etmiş oluyorsunuz. Bu böyledir Süleymancığım. Yani gerçekten herkes böyle geçim derdiyle hayata yönelir. Çocukların da dolayısıyla aman bir yere namerde de merde muhtaç olmayacakları, muhannet ederler hatta muhannete muhtaç olmayacakları bir hayata muvaffak olsunlar diye akademik başarıyı öncelerler. Ama tam da tersini istiyor Cenab-ı Hak. Yani rızka ben kefilim. Rızık Allah'a ait bir husustur. Herkesin rızkı o manada garanti edilmiştir. Tam tersi yapabiliyorsanız buyurun Allah'ın ve dolayısıyla Resulullah'ın yolundan gitmeye azimli ve gayretli olun. Şimdi rızka kefil meselesi nasıl bir meseledir kardeşim? Hadi oturup böyle bekleyecek miyiz? Hayır, bu günün hani belli saatleri içerisinde derdi maişet maksadıyla yapılan bütün çabaların, gayretlerin bir şekilde sonuca ulaşacağını ve sizin de kendinize takdir edilen rızkı bu çabayla ki çok fazla hani kendini dert etmeye, kendini böyle paralamaya gerek yok. Böyle bir çabayla o rızka ulaşabileceğine dair bir garanti var. Şimdi burada sıkıntı modern kariyer telakkisinin ya da modernist dünyanın işte bu kapitalist güdülerin kontrol ettiği dünyanın bize hayatın bütününü kapsayan bir kariyer anlayışı teklif etmesi, kariyerin puta dönüşmesi yani. Yani o kadar bir müthiş bir şey var ki böyle baskı ve
Empoze diyelim.
empoze var ki sen mecbursun o tempoyu tutturmaya. Diğer türlü işte daha evvelden yol almışlar arasında nasıl sıyrılıp da kendine ait bir başarılı yere geleceksin. Bu maalesef hani elle gelen düğün bayramın biraz şeyi gibi yani tersi gibi ne yaparsan yap. Bu yarışa katılmak zorunda hissediyorsun
Iskartaya
kendini.
çıkarsın diyor.
Diğer türlü ıskartıya
Hani
çıkarsın diyor.
buraya gireceksin.
Evet işte vasat kalırsın. İnsanların işte efendim kıymet vermediği bir yere terfi edersin gibi düşünülüyor. Fakat tabii burada da şimdi mesleklere baktığınız zaman da bu yani nedir makbul olan diye bakıldığında yine toplumun belli bir takım şeyleri var. Değer yargıları var. Mesela şimdi okumuş adam noktasında en üst seviye hala akademisyenlik. Yani işte veya işte o titre sahip diyelim doktor, o titre sahip mühendis, işte bu akademik,
Profesör,
evet
akademik,
üniversite
evet.
mensupları, akademik kariyer yani bütün bu çabanın sonunda ulaşılması gereken bir yer olarak görüyor. Ama onların aldıkları maaşlar veya işte eğer dışarıda bir takım danışmanlıkları şunları bunları yoksa bakıldığında çok da hani özel sektör çalışanları gibi özellikle 15-20 senesini geçirmiş özel sektör çalışanları gibi cazip ücretler almıyorlar. Dolayısıyla biraz daha iş hani bakan için güzel bir okul bitirsin, iyi bir kariyer sahibi olsun. Bu özel sektörde bir şey olsun. Bak şöyle ücretler alıyorlar, böyle ücretler alıyorlar tarzında. Şimdi bu ise sizin hayatınızı tamamen talep eden bir şeydir. Yani iş yeri ortamı tamamen sizin sosyal hayatınızı, hatta yatak odanızı bir şekilde tanzim etmek ihtiyacı hissediyor. Böyle formatladığı insanlarla ancak yol alabiliyor. Bu olunca da
Adanmak mı istiyor?
adanmaktan daha ziyade teslim almak istiyor.
Kurban istiyor.
Yani kurban istiyor. Yani o kariyer putunun önünde işte efendim kurban edilecek işte milyonlar. Ve bunun da bedeli tabii işte bu dünya cennetinde yaşamak. Böyle bir vaadi var o kapitalist dünyanın. Bunun tabii gerektirdiği belli şeyler var, formasyonlar var. Nedir? İşte Amerika'da master yapmış olmak. Öncesinde Türkiye'de Amerika'da master mümkün kılacak bir üniversitede okumak. Bu ki 10 bine girmek demektir. En azından 10 bine girmek, ilk 10 bine girmek demektir. İlk 10 bine girebilmek için belli liselerde okuman gerekir. Oralarda okuyabilmek için de 500 puan alman gerekir. 500 puan alan 450 kişi mi vardı? 500 kişi mi vardı? Yok, 400 bin kişi mi vardı? O sayı hatırlamıyorum şimdi. Yani 500 puan ve işte 450 ile 500 puan arasında bir şey tutturman lazım. Bunun için belli bazı ortaokullara, belli bazı ilkokullara gitmen gerekiyor. Bu formasyonu alabilmek için yine işte kreşe gitmen gerekiyor. O kreşler de belli kreşler. Bunun da verilebilmesi için bir bedel gerekiyor.
Maddi
bir bedel gerekiyor. Evet. Dolayısıyla çocuk okutmak bu noktada aslında kariyer için bir eleman yetiştirmek gibi bütün yatırıma dönüşmüş durumda. Bunun hem güzel böyle ne diyelim yolları döşenmiş, mantığı çok rahat bir şekilde herkesin anlayabileceği bir mantığa büründürülmüş ve sonuçta sizin ahlak diye önemsediğiniz, dini efendim formasyon diye aman olmazsa olmaz dediğiniz işler çocuğun belki haftada 1-2 saatine müncer işlere dönmüş durumda.
Yani,
bu onlara
kıvamında.
Kâfi midir? Sen bir eğitimci olarak söyle şimdi Süleyman'cığım.
Tuz kıvamında işte hani.
Yani evet.
Atarsa keyfe keder.
Evet, bu
hani,
da olsun.
Ya, çoğunlukla tarzında. Aramaz ama bazen çok tuzsuz gibi bir şey hissederse nedir o? Mesela iyice hani bu kadar Allah'tan uzaklaştığı, peygamberi hiç diyelim ki anmadığı bir hayata sürüklenirse eğer hani ya aslında bir şey eksik deyip biraz atıp tamamlayacak moddayız.
Evet.
Şu an.
Yani bu bir bence işte tam da bir itikat meselesi. İman malum itikat var. İbadet var, ahlak var. Üç kısımda dini emirleri hülasa edebiliriz. Yani şimdi ahlaka dönüşmüyorsa bir şey ibadet olmadığı içindir. İbadetin hayata dönüşmesine biz ahlak diyoruz. İbadetin formasyon kazanması, huşunun mesela bir namaz rüknü haline gelmesi, zekatın böyle bir samimiyetle verilmesi de itikatla alakalı bir şeydir. Hep iş geliyor imana ve itikata bağlanıyor. Şimdi dolayısıyla ahlak yok diyorsanız ortada bir hayat tarzı yoktur. Hayat tarzı yoksa da iman yoktur. Ne demek bu? Ya çocuğun bir şekilde rızkını temin eder kardeşim. Asıl olan onu Allah'ı ve peygamberi tanımasıdır diye bir itikadınız varsa ve bu itikadın, bak itikadın da bir özelliği de şu Süleyman'cığım. Yani ne olursa olsun sonuna kadar gideceksin kardeşim. Bedelini ödeyeceksin yani. Bu bir bedelse ödeyeceksin kardeşim. Bu bedel nasıl bedel biliyor musun? Yani ben diyor bunun karşılığında size cenneti vaat ettim. Yani bir takım şeyleri Cenab-ı Hak söylüyor. Yani bu noktada tabii sıkıntı çekecekler. İşte efendim belki yerine göre kıyaslar yapılacak. Sen hafız yaptın çocuğun. Evet bak çocuğu işte aslında işte bak kuzenini öyle olmadı. Gitti kendisi başka yerlerde güzel bir formasyon aldı. Güzel bir kariyer yolu tuturdu. Bu çocuk da işte orada burada iş arıyor kendisi gibi. Bir kıyasa ileride 15 sene 20 sene sonra girilecekse işte onun da hazırlığını yapmak gerekiyor.
Şimdi son zamanlarda hani anayasa tartışmaları var Türkiye'de işte maddeler değişecek mi değişmeyecek mi bayağı tansiyon yüksek. Şöyle söyleyebilir miyiz yani İslami anlamda İslam'ın bizden o ilk diyelim ki değişmez madde olarak Allah ve Resulünü koymamızı istiyor. Yani buranın önüne bir şey geçiremeyiz doğru mu Fahri?
Yani
akide olarak.
Evet evet öyle. Yani onu, o hayat veren şeylere çağırdığı zaman diyor.
Evet.
Şimdi bu bir çağrıdır Süleyman'cığım. Yani çocuğunu bu manada Allah ve Resulullah'ı ona öncelikle tanıtmak için mi bir formasyona sokacaksın? Yoksa bir efendim işte kariyer öncelikli bir hayata doğru mu yönlendireceksin? Efendim ikisi birden olmaz mı? Olabilir. Ya bunun formülünü de bulmak gerekiyor zaten.
Yani bu anlamda siz aslında daha önceki konferanslarınızdan da hatırlıyorum. Yıllar önce de çok verirdiniz. Yani çift kanatlı kariyer mi teklif ediyorsunuz hocam?
Evet, sonsuz kariyer ben teklif ediyorum. Sonsuz kariyer yönetimi diye. Aslında teknik bir kavram. Yani son özellikle kuşaklara bakarak insanlar diyorlar ki ben bir şirkete girip de hayatımı orada tüketmek istemiyorum. Bu yeni kuşakların çok tabii bir isteği.
Her iki senede bir değiştiriyor.
Değiştireyim, oraya gideyim, buraya gideyim. Hatta bir yerde derinleşmişken hoplayıp başka bir kariyer yolu tutturabileyim.
Bambaşka alan.
Evet bambaşka bir alanda da inkişaf edebileyim. Buna sonsuz kariyer seçenekleri adı veriliyor. Dolayısıyla kariyer yönetimi sonsuz yani sınırsız aslında. Sınırsız bir mahiyet kazanmış durumda. Bu bizim aslında dini değerlerimizin yani değer dünyamızın da bize öngördüğü bir şey. Çünkü bizim esas kariyerimiz manevi kariyerdir. Biz adam olmaya geldik bu dünyaya. Yani beşerden insan sıfatına. Müminlikten kamil insan sıfatına bu son olmayan bir seyirdir, bir yolculuktur. O da nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mekarim ahlak dediği ahlakın o güzel boyutlarıyla tezyin olmaktır. Yani onun bize ahlakına ne kadar yaklaşabilirsek, dolayısıyla kendimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu bu anlamda yakıtı hani taşlar ve insanlar olan o cehennem ateşinden ne kadar koruyabilirsek biz o kadar güzel bir kariyer yaptığımızı düşünürüz. Ama bunu yaparken de rızkımızı, derdi, maişeti bir tarafa mı atacağız? Yok, böyle bir şey yok. Şimdi bir menkıbe anlatılır. İşte efendim hak dostlarından bir tanesi bir diğeriyle görüşmüş, demiş ki ya ben de demiş artık çalışacağım, edeceğim, ticaret yapacağım. Çok güzel, tamam. Filanca mevkiye gidip orada ticaret yapmak istiyorum. İyi demiş. Sonra giderken orada bir böyle bir yerde bir konaklamış. Bakmış bir dikkatini bir kuş çekmiş. Kuş topal, uçamıyor. Kanadı kırık veya neyse. Bir tane başka kuş gelmiş. Onun ağzına bir şey bırakmış. Bu da ayağa kalkmış, demiş ki ya bu topal kuşun, kanadı kırık kuşun efendim rızkını veren Allah benim de rızkımı verir. Ben niye böyle bu iş için gayret ediyorum ki diye geri dönmüş. Arkadaşı görmüş onu. Ne yapıyorsun, hayırdır? İşte demiş böyle böyle bak bir olayla Allah bana böyle bir şey gösterdi. Bu bir mesaj olabilir. Ben artık rızkım için derde düşmeyeceğim. Behi gafil demiş. Niye demiş o demiş kendini topal veya işte kanadı kırık kuşun yerine koyuyorsun. O kuşu besleyen kuş olmak daha iyi bir şey değil mi? Yani onu besleyen kuş olmak, dolayısıyla kazanmak, kazandığıyla infak etmek. Şimdi bunu herkese çok rahat anlatıyorsun. Aa ne güzel, tamam işte bak ticaret demek ki önemliymiş. Demek ki herhangi bir uzmanlık önemliymiş. Herhangi bir efendim işte iyi olmak önemliymiş. İyi olmak ne biliyor musun Süleyman'cığım? İyi olmak Allah ve Resulü'nün istediği tarzda bir hayatta öncelikle iyi olmak. Bu zaten bak bir model olarak senin herhangi bir işte de iyi olmanı gerektiren bir şeydi, bir durumdur yani. Burada bir ayrılık yok. Bir hani tam bu sekülerlik böyle bir şey, laiklik böyle bir şey yani.
Bu bir zoko o zaman. Bunu tabii, yuttuk yani.
Evet, evet. Biz Allah ve Resulü işte bu tarafta başka bir şey istiyor. Evet, dünya bu tarafta başka bir şey. Hayır kardeşim. Bizim dünya her şeyimizdir ya. Biz dünyayı kendi esas ebedi yolculuğumuz için bir fırsat telakki ederiz. Bu da efendim bunu dini dünya, dini değerleri yükseltmek meselesi değil. Senin ahlakını yükseltme meselesidir. Senin yaptığın her işte en iyi olmandır. Her işte en iyi olursan hem efendim derdi maişet gibi bir derdin olmaz. Hem de tam da Allah güzeldir, güzeli sever, işini güzel yapanı sever gibi bir aslında Müslüman mükemmelliğinin bir örneğini sergilemiş olursun. Bu noktada işte hani o kafalarımız kompartmanlara bölünmüş.
Doğru. Çünkü ben mesela bu söyleşiyi yaparken dahi belki şu ana kadar takip eden ya da ilk defa bizi kulak misafiri olan da şu soru da uyanabilir. Yani sonuçta din deyince, İslam deyince sanki sadece hocaların ya da alimlerin ya da bu işe hassas insanların önemsemesi gereken bir alan gibi algılanıyor. Ve şöylelikle hani herkes hoca mı olsun diyorsunuz, onu mu teklif ediyorsunuz gibi bir şey çıkıyor ortaya.
Ben Süleyman'cığım en başa nasıl başlayacaktım biliyor musun lafa? Ya zaten ahlakın, dinin ilave bir öğretimine ihtiyaç yok. Bu bizim içinde yaşadığımız bir su gibidir. Hayatın bizatihi kendisidir. Aileden alınan bir şeydir bu. Bunun böyle hani resmi, formal bir meslek haline gelmesiyle bir hayat tarzı olması arasında fark var.
Güzel.
Şimdi işin bir resmi, formal meslek haline gelmesi kafaları karıştırıyor. Din böyle bir şey değil ya. Din ilahiyatçılara bırakılmayacak kadar mühim bir şeydir ya.
Evet.
Din hepimizin meselesidir ya. Ben o yüzden işletmeci olarak din konuşuyorum. Bazen diyorlar ki işte efendim sen ya hocam hangi ilahiyat? Diyorum ki ben işletmeciyim ama din anlatarak sizi işletiyorum diyorum.
Ben de iletişimciyim.
Ha mesela ben yani de, evet. Hatta bazen de böyle hani insanların
çekre mi bakıyorlar? Yani
tabii canım bir özellikle bazı kesimler evet. sen ne alaka hocam diyorlar ya. Ne formasyonun var diyorlar. Sonra duruyorlar ya imvatip misin? Ha imvatipli misin? Ha bak en azından kısmen bizdensin yani.
Oradan evet. Size bir paye veriyorlar.
Evet.
Peki şöyle Lütfü abi. Şimdi son zamanlarda da hani Merkel'e atfedilen bir söz var. İşte İslam madem hak din, bütün mülteciler niye buralara geliyor, Avrupa'ya geliyor? Niye? Çünkü hani onlar büyük bir medeniyet kurdular. İşte başardılar. Orta Doğu, İslam medeniyetinin diyelim temsil ettiği düşünen ülkeler geri kaldılar. Ya da lise seviyesinde ateist gençler nasıl kavga ediyorlar birbirleriyle? Diyorlar ki ateistler bilimde, fende, teknikte ilerlediler. Dünyada çok güzel gelişimlere vesile oldular. Müslüman dünya ise başaramadı, geri kaldı. Çünkü onun işte diyelim ki dinleri buna maniydi. Hani din, bilim 100 senelik Türkiye'de de tartışması uzun gitti. Yani şu anda da hakikaten hani aslında biz kariyerin başına Allah'ı, Resulullah'ı koyduğumuz zaman sanki bundan sonrası hani yatacağız. Biraz miskin takılacağız. Olan biteni her şeye kader, nasip deyip geçeceğiz. Olumsuzluklara vardır bir hikmeti deyip izleyeceğiz gibi böyle bir hani pasif, edilgen bir Müslüman tipolojisi çıkar gibi algılanıyor.
İşte bu çıktığı için de zaten biz bu haldeyiz.
Evet.
Müslümanlık böyle bir şey değil kardeşim. Yani tamam Batı ilerledi, biz geri kaldık. Böyle bir şey vardır ya. Hayır, Batı ilerlemedi. Batı çok ileri gitti. Fazla ileri gitti.
Haddi
yani.
Aştı.
Haddi aştı. Yani
o da zıttına
bu yüzyılda,
etti.
Bu yüzyılda iki tane şehri böyle atom bombasıyla kömür eden benim dedelerim değildi yani.
Evet.
Ve hala bu kadar efendim gelişmişlik düzeyine rağmen hayvanlardan daha aşağı zulüm örneklerini sergileyen yine benim Müslüman insanım değil yani. Ve bunun en çok ceremesini çekenler de yine Müslüman coğrafyalar yani. Ne için? Bir damla petrolün bir damla insan kanından çok daha değerli olduğu bir zihniyetle, mantaliteyle savaşıyoruz, mücadele ediyoruz. Mücadele bile edemiyoruz çünkü ona da teslim olmuşuz. O zihniyet bizim zihniyetimizde esir almış.
Evet.
Oradan yola çıkarak da biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki ya işte efendim bunlar gibi olmak için şöyle çalışmalıyız, böyle gayret göstermeliyiz. Tilkel eyyâm nüdâbilühâ beynennâs. Allah zamanı insanlar arası döndürür durur. Allah'tır zamanın sahibi. Yani kimin öne geçip kimin arkada kalacağını belirleyen Allah'tır. Bize düşen nedir? Bize düşen halimizle liyakatimiz teyit etmek veya bir şekilde ispat etmektir. Bu da ne demek? Ya dini, değerleri, hayatın işte efendim bütün alanlarında tesir olabilecek şekilde bir ahlak haline dönüştürmedikten sonra biz maddi başarıya ulaşmışız, ulaşmamışız çok önemli değil. İnsanlık ufkunda yaşayabilmek, insan olabilmek. Yani şimdi hep şeyi konuşurlar mesela. Matbaa niye geç kaldı, geç geldi bizim coğrafyaya? Yani biraz iktisat tarihi okuyanlar bu işin Osmanlı iktisat tarihinin özellikle duayeni Mehmet Genç Hoca'nın ki Allah rahmet eylesin bizim de hocamızdı. Bunun ortaya koyduğu tespitlerden yola çıkarak şöyle bir sonuca varırlar. Çok basit ve net bir şeydir.
Ne diyor?
Osmanlı bu kapitalist dünyanın nereye gittiğini yani böyle kognitif bilişsel olarak belki fark etmedi ama bir içgüdüsel olarak bunu fark ettiği için mümkün olduğu kadar o zihniyeti kendi dünyasına sokmamaya çalıştı. Yani
bir direnç gösterdi.
Evet. O bir hastalık ve bugün bu hastalık hepimizi etkisi altına almış durumda. Düşünebiliyor musun Süleyman'cığım? Bugün sermaye diye bir olgu var. Hani
evet.
Beşeri her türlü mülahazanın üstünde.
Karun.
Yani evet Karun, hakiki Karun yani. Ve hiçbir patron, hiçbir efendim yönetici, hiçbir yani o noktada sermayenin sahibiyim diyemez. Kimse böyle bir iddiada bunu. Herkesin sahibi sermayedir. Ve bunun niye arttığını, niye artış sağladığını, neden büyümek istediğini hiç kimse çözebilmiş değildir. Bütün gaye onun büyümesi noktasında kör bir büyüme ülküsüyle, vizyonuyla yürüyen, giden bir sermayeye maalesef patronundan tut da bütün yöneticisine kadar her şey esir olmuş durumda.
O zaman bugünkü hayatta sermaye ahlakı.
Yani evet sermaye ahlakı. Büyümekten kanser hücresi gibi büyümekten başka çaresi derdi olmuyor. Bunun peki panzehirine? Bunun panzehiri çok net abi. İki tane İslam'ın böyle temel iktisadi şeyi var. Bir, zekat vereceksin. Nereden? Sermayeden. Yani kardan değil.
Yani, ana.
Evet. Onu temelden. Böyle tutmayacaksın. Onu büyütmek değil mesele. Mesele onu böyle dengeli tutmak meselesi. Bir de faiz yasağı. Yani bu iki yasak böyle ciddi anlamda daha doğrusu iki tane umde diyelim kapitalizmi adam edecek efendim hususlardır. Ama ve lakin işte gel gör ki mevcut o büyüme ülküsü veya büyüme ne diyelim çılgınlığı tıpkı herhangi bir çocuğun arkadaşlarından geri kalmayayım. Madem böyle bir akış var ben de ona ayak uydurmak zorundayım gibi bir genel temayül nasıl çocuklarımızı etkiliyorsa bugün patronunu, işçisini, yöneticisini, bütün çalışanlarında aynı temayül sermayenin büyümesi noktasındaki baskıdan dolayı etkiliyor. Ben işçime hakkını vereceğim diyen bir adam, bir patron ilk evvela bu sermaye baskısından dolayı kendisini geri çekmek zorunda kalıyor. Büyüme baskısı o kadar yoğun ki sen büyümek zorundasın başka çaren yok. Geride kalayım ben ya bunu kısmen paylaşayım bak şu kazandığımı bir miktarını işte paylaşayım dediğin anda rekabette geri düşüyorsun. Geri düşünce de bir iki sene sonra düşeceğin pozisyon onun tarafından yutulmak oluyor.
Hı-hı. İflas.
İflas oluyor. Hı-hı. Ya bu böyle. Ve döngü o kadar ilginç ki. Bak 8-10 sene evvelki zenginler veya 15-20 sene evvelki böyle herkesin böyle gözünün içine baktığı tipler her 15-20 senede bir rol değiştiriyor böyle. Birilere gidiyor, birileri geliyor. Birileri gidiyor, birileri geliyor ama aynı sermaye, aynı efendim büyüme kaygısı herkesi güden temel sahipler olarak devam ediyor. Bu akıntıya karşı yüzmektir işte. Müslüman kalmak böyle bir şeydir Süleymancığım.
O zaman şey yani hani la rahate fit dünya dermiş Araplar. Dünyada rahat yok. Bu manada da zaten rahatı aramayacağız. Hep böyle mücadele. Yani bizi sonuçta kuşatan, bize sürekli propagandasıyla, empoze ettikleriyle bizi aslında kendine benzetmek isteyen bir dünya var.
Evet.
Ben de kendim kalmam zorundayım. Çünkü bir defa yaratıldım, yaşıyorum ve akidem buna da müsaade etmiyor. Evet. Diyor ki kaliteli kal. Azınlık olabilirsin, çoğunluk olabilirsin ona bakma ama bu akıntının direnebildiğin kadar diren.
Şimdi Rabbena atina fit dünya hasene ve fil ahireti hasene. Hem dünyada hasene hem ahirette hasene. Ahiretteki hasene Allah'ın rahmeti, cennet, muhtemelen rıdvan. Cemal. Dünyadaki hasene ne? Dünyadaki hasene Süleyman'cığım. İslam'ın ki Allah'ın bizim hakkımızdaki en büyük nimetidir. Hakkımızdaki muradıdır İslam.
Doğru. Nimetül İslam.
Nimetül İslam. Nimeti İslam ile müzeyyen bir hayat yaşamaktır. Afiyet budur. Allah'ın diyor kullarının kendisine istemesini en çok arzu ettiği şey afiyettir. Afiyet Müslüman olmaktır. Afiyet Müslümanlık umdelerine yapışmaktır. Onun kıt kanaat bile olsa veya bir şekilde Allah genişlik de verebilir. Onu yapanın takdir edenin Cenab-ı Hak olduğunu ve dolayısıyla vererek, infak ederek, ahlaki umdelere dikkat ederek yaşamak nimeti sana verilmişse sen bu konuda akıntıya karşı yüzebilme iradesini gösteriyorsan senden daha büyük mutlu insan yoktur bu dünya hayatında.
Ve hangi pozisyonda, hangi makamda, hangi iş alanında olursa olsun hep çift kanatlı kariyer.
Evet.
Doğru mu?
Yani vurguladınız. Evet yani o hayır o kariyer meselesi de çift kanatlılık da bence hani.
Eksik kalır. Sonsuz kariyer.
Sonsuz kariyer. Şöyle Süleyman'cığım ya biz ne yapıyorsak Allah için yapıyoruz. Allah için yaptığımız her şey de biiznillahü teala meşrudur. Doğru. Eşyada ibaha esastır. Yani bir şey.
Serbestlik.
Evet bir şey yasaklanmadıktan sonra serbestlik. Adam işte çip üretiyor mesela.
Buyur.
Ya üret kardeşim. Evet. Adam işte efendim şu, burada.
Bu manada İslam tam yenilikçi bir din yani.
Evet.
Önümüzü çok açmış.
Kim teslim olursa diyor ondan sonra işte onlar olgunluk yolunda sürekli olgunlaşmaya girmiş demektirler diyor. Hmm. Cin suresine geçen evet. Bir ayet-i kerime. Taharrav raşada. Olgunluğa doğru sürekli bir taharri eder. Sürekli gayret sarf eder. Sürekli çabalar koşar. Mükemmellik yolculuğu yani. Bu beşeri olarak da böyledir, insani olarak da böyledir, ruhi olarak da, kalbi olarak da, zihni olarak da böyledir. Yok durmak yani.
İnşallah. Kaldı ki aslında hani Selçuklu tecrübesi ya da belki Osmanlı tecrübesinin büyük kısmı hani o ahlakın ya da dinin böyle hayatın ne kadar içinde olduğu ve yani hiç bunların belki konuşulmadığı doğal çıktılarının çok güzel olduğu, meyvelerinin sürekli verdiği bir iklimdi. Doğru mu Lütfü abi?
Şimdi bu mücadele, bu kavga hep olmuş Süleyman.
Evet.
Yani şimdi mesela Nizamiye medreseleri mesela İmam Gazali'nin olduğu dönemler. Şimdi bir orada işte güç çıkmış Nizamül Mülk gibi. Yani padişahla yerine göre Melikşah'la zaman zaman ertişmeyi göze alarak bir sermayenin belli bir kesimini, kısmını ilme bu tür çalışmalara vakfetmiş. Fatih işte efendim medreseleri açarken işte o malum İstanbul'un fethinden sonra yerine göre 100 adamda bir tane adam yetişmesini göze alacak derecede bir yatırım yapmış. Gel Tanzimat'tan sonra medreselerin, hocanın, ulemanın hafif böyle maaşlarına düşüşler olmuş. Bizzat hocaların, medreselerin mensuplarının kendileri çocuklarını modern okullara göndermeye başlamışlar. Ya bu maişet kavgası, bu hani viran olan sahnede evladı yel var meselesi hakikaten insanlığın temel kaygılarından bir tanesidir. Bu Kureyş suresinde de geçer. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ evet. İki tane, birisi refahtır.
Temel korkumuz.
Evet, birisi refahtır, evet. Birisi de güvenliktir yani. Doğru. Bu böyledir, insanoğlu böyle yaratılmış. Bizim fabrika yarımız bu.
Doğru.
Bunu biz bir şekilde her yüzyılda, her dönemde buna rastlıyoruz. Asıl olan o dengeyi gözetmektir.
Eyvallah. Lütfü abicim teşekkür ediyoruz. Bugünkü konuda ahlaktan başladık ve sonunda yine güzel bir yere doğru da vardık. Ama bize ayrılan vakit de hemen hemen tükenmiş oldu. İsterseniz inşallah devam edebiliriz. Bu konunun sonuçta sıcakları çok bol.
Olur.
Allah nasip ederse bir sonraki programda
İnşallah.
Belki tamamlarız.
Hızımızı alamadık Süleyman.
Estağfurullah. Ben de baktım ki güzel gidiyor. Hiç araya girmedim. Teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
Kıymetli izleyicilerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programının daha sonuna gelmiş bulunduk. Bugün kıymetli hocam Mehmet Lütfi Arslan ile ahlak şart dedi. Fakat nasıl bir ahlakla ve bu ahlakın hayattaki tezahürleriyle nasıl buluşacağız noktasında derinlemesine bir sohbet ettik. İnşallah bir sonraki hafta buluşmak üzere.